Ayrım 4.
Örneğin insan toplumlarının var olduğunu farz etsek, onların kanunlarına uymak doğru olurdu. Bir başka varlıktan iyilik gören zeki varlıklar olsaydı, bunların o varlığa minnettarlık duymaları gerekirdi. Bir zeki varlık başka bir zeki varlığı yaratsaydı, yaratılan varlığın yaratıldığı andan itibaren bağlı olduğu şeye bağlı kalması gerekirdi. Zeki bir varlığa kötülük eden bir başka zeki varlık aynı kötülüğe layık olurdu vesaire. Ama zeki evrenin fiziksel evren kadar iyi yönetilmesi de gerek. Çünkü her ne kadar özelliği bakımından değişmeyen kanunları varsa da zeki evren fiziksel evrenin kendi kanunlarına uyduğu şekilde devamlı olarak bu kanunlara uymaz. Bunun nedeni de özel zeki varlıkların özellikleri bakımından sınırlı olmaları, bundan ötürü de hataya düşmeleridir. Üstelik özellikleri icabı da bu varlıklar kendiliklerinden hareket ederler. Devamlı olarak kendi ilkel kanunlarına uymazlar, hatta bizzat kendileri için yaptıkları kanunlara da her zaman uymazlar. Hayvanların genel hareket kanunlarıyla mı, yoksa özel bir içgüdüyle mi yönetildiklerini bilmiyoruz. Bununla beraber Tanrı'ya olan bağları maddi evrenin geri kalan bölümünün Tanrı'ya olan bağlarından daha yakın değildir. Duyguları ise onların ya aralarındaki bağlarda ya başka özel varlıklarla olan bağlarda ya da bizzat kendi kendileriyle olan bağlarda işlerine yarar. Zevke olan eğilimleri sayesinde özel varlıklarını devam ettirirler, aynı eğilim sayesinde de türlerinin devamını sağlarlar. Duygu yoluyla birleştikleri için tabii kanunları vardır. Tanıma yoluyla birleşmedikleri için de müspet kanunları yoktur. Bununla beraber tabii kanunlarına da tam olarak uymazlar. Tanıma, duygu diye bir şey göremediğimiz bitkilerse bu kanunlara daha iyi uyarlar. Bizde olan bazı üstünlükler hayvanlarda yoktur. Onlarda da bizde bulunmayan üstünlükler vardır. Bizim umutlarımız yoktur onlarda ama bizim korkularımızı da onlar bilmezler. Bizim gibi onlar da ölürler ama ölümün ne olduğunu bilmezler. Birçokları bizden daha iyi korurlar kendilerini, cinsel güçlerini bizim kadar kötüye kullanmazlar. Fiziksel varlık olarak insan, bütün öteki nesneler gibi değişmeyen kanunlarla yönetilir. Zeki varlık olarak da Tanrı'nın koyduğu kanunları durmadan bozar, kendi koyduğu kanunları da durmadan değiştirir. İnsanın kendini yönetmesi gerek ama sınırlı bir kişidir o. Bütün sınırlı zekalar gibi de bilgisizliğe ve yanlışa düşer. Kafasındaki zayıf bilgileri de yitirir. Duygulu yaratık olarak da binbir tutkuya kaptırır kendini. Böyle bir varlık kendini yaratanı her an unutabilirdi. Tanrı din kanunlarıyla onu kendine çağırdı. Böyle bir varlık her an bizzat kendini de unutabilirdi. Filozoflar da ortaya attıkları ahlak kanunlarıyla bunun böyle olabileceğini ona duyurdular. Toplumda yaşamak için yaratılmış olan insan başka insanları unutabilirdi. Kanun yapıcıları da ortaya attıkları siyasi ve medeni kanunlarla ona ödevlerini hatırlattılar. Konu 2. Tabiat kanunları üzerine. Bütün bu kanunlardan önce tabiat kanunları vardı. Tabiat kanunları diyoruz bunlara çünkü yalnız varlığımızın yapısından gelirler de ondan. Bunları iyice anlamak için de insanı toplumların kuruluşundan önce incelemek gerekir. Tabiat kanunları işte insanın böyle bir durumdayken karşılaştığı kanunlardır. İçimize bir yaradan fikrini aşılamak suretiyle bizi ona doğru yöneten kanun, önemi bakımından tabiat kanunlarının birincisidir. Yoksa bu kanunların sırasına göre değil. Tabiat içindeki insanda bilgi değil, daha çok bilgi edinmek yeteneği vardır. İlk düşüncelerinin teorik düşünceler olamayacağı apaçık bir şey. Varlığının başlangıcını aramadan önce varlığını devam ettirmeyi düşünecek. Böyle bir insan her şeyden önce yalnız aczini duyar, sıkılganlığı en üstün noktaya çıkar, bu konuda örnek de yok değil. Ormanlarda her şeyden ürken, her şeyden kaçan insanlar buldular. Dipnot: İngiltere'de 1. George'un krallığı sırasında Hanover'deki ormanlarda bulunan vahşi insanı örnek olarak göstermek mümkündür. Bu durumda herkes kendini aşağı görür, eşitlik duygusu bile çok zayıftır. Bundan ötürü de kişiler birbirlerine saldırmayı düşünmezlerdi. Barış da böylece ilk tabiat kanunu olurdu. Hobbes, dipnot, Thomas Hobbes 1588'de Malmesbury'de doğup 1679'da ölen İngiliz filozoftu. Leviathan adında acayip ama kuvvetli bir eser yazmış olan Hobbes, felsefede materyalizmden, ahlakta faydacılıktan, politikada da istibdattan yana olduğunu belirtmiştir. İnsanlarda her şeyden önce birbirlerine boyunduruk altına almak isteği uyandığını söylüyor ama bu düşünce pek öyle akla yakın gelmiyor. Üstünlük düşüncesiyle egemenlik düşüncesi, sayısı öylesine çok başka düşüncelere bağlı, öylesine karışık bir düşüncedir ki insanın aklına gelen ilk düşüncenin bu olmasına imkan yoktur. Hobbes soruyor, İnsanlar tabii olarak savaş halinde değillerse neden devamlı olarak silahlı gezerler? Neden evlerinin kapılarını kapamak için anahtar vardır yanlarında? Evet ama bunu sormakla da toplum hayatından önce yaşayan insanlara ancak birbirlerine saldırmak, kendilerini savunmak için bahane arayan toplum hayatından sonraki insanlara özel şeyleri yüklediğinin farkında değil. Zayıflığı duygusuna insan ihtiyaçları duygusunu da ekler. Böylece başka bir tabiat kanunu daha ortaya çıkar ki o da insanı yiyecek aramaya yöneten kanun olur. Korkunun insanı kaçmaya yönelttiğini söylemiştim ama karşılıklı korku belirtileri çok geçmeden onları birbirine yaklaştırır. Böyle olmasa bile bir hayvanın kendi cinsinden başka bir hayvanın yaklaşmasından duyduğu zevk de onları birbirlerine yaklaşmaya sevk ederdi. Üstelik ayrılıkları dolayısıyla iki cinsin birbirlerine karşı duydukları sevgi de bu zevki arttırırdı. Böylece hayvanların her zaman tabii olarak birbirlerine yalvarışları da üçüncü bir tabiat kanunu olurdu. İnsanlar önceden var olan duygularından başka yavaş yavaş bir takım bilgiler de edinmeye başlarlar. Bundan ötürü insanlarda öteki hayvanlarda olmayan ikinci bir bağ meydana gelir. Birleşmeleri için yeni bir neden daha ortaya çıkmış demektir. Toplum halinde yaşamak isteği de böylece dördüncü tabiat kanunu olur. Konu 3. Müsbet kanunlar üzerine. İnsanlar toplum halinde yaşamaya başlar başlamaz zayıflık duygularını yitirirler. Aralarındaki eşitlik yok olur, savaş hali başlar. Her özel toplum kendi kuvvetinin farkına varır. Bu da milletler arasında savaş durumunu meydana getirir. Her toplumda kişiler kendi kuvvetlerinin farkına varmaya başlarlar. Toplumun sağlayacağı başlıca yararları kendilerinden yana çevirmeye çalışırlar. Bu da bu kişiler arasında savaş durumunu meydana getirir. Bu iki çeşit savaş durumu insanlar arasında kanunların yerleşmesine sebep olur. Böyle bu kadar büyük bir gezegende oturduklarına göre, yeryüzünde çeşitli toplumların bulunması gerektiğini düşünen insanlar, bu toplumların aralarındaki bağları düzenlemek için kanunlar ortaya atmışlar. Böylece devletler hukuku meydana gelmiş. Devam ettirilmesi gereken bir toplumda yaşadıklarını göz önünde bulunduran insanlar, yönetenlerle yönetilenler arasındaki bağları düzenleyecek kanunlar yapmışlar. Böylece siyasi hukuk meydana gelmiş. Bütün vatandaşlar arasındaki bağları düzenlemek için de kanunlar meydana getirmişler. Adına da medeni hukuk demişler. Devletler hukuku tabii olarak şu ilkeye dayanmaktadır. Bütün milletler barış halindeyken birbirlerine ellerinden geldiği kadar iyilik edecekler. Savaş halindeyken kendi gerçek çıkarlarına zarar vermemek şartıyla birbirlerine mümkün olduğu kadar az kötülük edecekler. Savaşın amacı zaferdir. Zaferin amacı istiladır. İstilanın amacı da varlığın devamıdır. Devletler hukukunu teşkil eden bütün kanunlar bu ilkeyle bundan önce sözünü ettiğimiz ilkeden doğmalıdır. Bütün milletlerin devletler hukuku vardır. Tutsaklarını yiyen Irokuaların bile birbirlerine elçi gönderip elçi kabul ettiklerini görüyoruz. savaş ve barış hukukunun ne demek olduğunu bilirler de ondan. Ama işin kötüsü şu ki, devletler hukuku gerçek ilkeler üzerine kurulu değildir. Toplumların tümünü birden ilgilendiren devletler hukukundan gayri, her toplumun bir de kendi siyasi hukuku vardır. Bir toplumun hükümetsiz yaşaması imkansızdır. Gravina, bütün özel kuvvetlerin birleşmesi siyasi devlet denen şeyi meydana getirir demek suretiyle çok yerinde bir söz etmiştir. Dipnot, J.V. Gravina, 1664'te doğup 1718'de ölen ünlü İtalyan hukukçusudur. Montesquieu onun bu sözlerini De oratu e progressu juris civilis, medeni hukukun doğuşu ve gelişmesi üzerine adlı eserinden almıştır. Genel kuvvet yalnız bir kişinin eline verilebileceği gibi birçok kişinin eline de verilebilir. Bazı kimseler madem ki tabiat baba egemenliğini kurmuş, o halde bir kişinin idaresi tabiata en uygun idare şeklidir diye düşündüler. Ama baba egemenliğinin örneği hiçbir şeyi ispat etmez. Çünkü babanın egemenliği ile bir kişinin idaresi arasında bir bağ varsa, babanın ölümünden sonra kardeşlerin egemenliği ya da kardeşlerin ölümünden sonra amca oğullarının egemenliği ile birçok kişinin idaresi arasında da aynı bağ vardır. Siyasi kuvvet zorunlu olarak birçok ailelerin birleşmesini gerektirir. Tabiata en uygun hükümet şekli hangi millet söz konusuysa o milletin özel yapısı bakımından menfaatine en uygun olan hükümet şeklidir demek daha doğru olur. Özel kuvvetlerin birleşmesi ancak bütün idarelerin birleşmesiyle mümkün olur. Yine Gravina, bu iradelerin birleşmesi medeni devlet dediğimiz şeyi meydana getirir diyor. Genel olarak kanun, yeryüzündeki bütün milletleri idare eden bir şey olmak sıfatıyla insan aklıdır. Her milletin siyasi ve medeni kanunları da bu insan aklının uygulandığı özel hallerden başka bir şey olmamalıdır. Kanunlar uygulandıkları milletlere öylesine uygun düşmeli ki başka bir millete uygun düşmesi çok büyük bir tesadüfe bağlı olmalı. Bu kanunlar ister siyasi kanunların yaptığı gibi hükümeti teşkil etsin, ister medeni kanunların yaptığı gibi hükümeti devam ettirsin, ya kurulmuş ya da kurulması düşünülen hükümetin özelliğiyle ilkesine bağlı olmalı. Bu kanunlar ülkenin tabii durumuna göre düzenlenmeli. Yani ülkenin soğuk, sıcak ya da mutedil olan iklimine, toprağın türüne, yerine ve büyüklüğüne, insanların geçim olanaklarına, yani çiftçi, avcı ya da çoban olarak hayatlarını kazanma olanaklarına, bünyelerine tahammül edebileceği özgürlük derecesine, dinlerine, eğilimlerine, servetlerine, sayılarına, ticaretlerine, ahlaklarına ve davranışlarına göre ayarlanmalı. Nihayet kanunların kendi aralarında da bir takım bağları vardır. Menşeleriyle, kanun yapıcısının amacıyla, dayandıkları olaylar düzeniyle de bağları vardır. İşte kanunları bütün bu noktaları göz önünde bulundurarak incelemek gerekir. Benim bu eserimde yapmak istediğim bundan ibaret. Bütün bu bağları bir bir inceleyeceğim. Hepsi birden kanunların ruhu dediğimiz şeyi meydana getirir. Siyasi kanunları medeni kanunlardan ayırmadım. Kanunları değil, kanunların ruhunu inceleyeceğim de ondan. Bu ruh ise kanunların çeşitli olaylarla olabilecek bağlarından ibaret olduğundan, kanunların tabii sırasından çok bu bağlarla bu olayların sırasını takip etmek zorunda kaldım. Önce kanunların her hükümetin özellik ve ilkesiyle olan bağlarını inceleyeceğim. Bu ilkenin de kanunlar üzerinde büyük bir etkisi olduğundan her şeyden önce bu ilkeyi iyice anlamaya çalışacağım. Bu ilkeyi tam olarak kurup belirttikten sonra da kanunların adeta kaynaklarından akıyormuş gibi aktıklarını göreceğiz. Arkasından da daha özel gibi görünen öteki bağlara geçeceğim. İkinci kitap. Doğrudan doğruya hükümetin özelliğinden gelen kanunlar üzerine. Konu 1. Üç çeşit hükümetin özelliği üzerine. Üç çeşit hükümet vardır. Cumhuriyet, saltanat, istibdat. Bunların özelliklerini anlamak için en az okumuş kişilerin bu konudaki kanılarını bilmek yeter. Ben 3 tarif, daha doğrusu 3 vaka düşünebiliyorum. Birincisi cumhuriyetle idare, milletin tümünün birden ya da milletin bir parçasının idareyi elinde bulundurmasıdır. Saltanatla idare, bir kişinin ama sabit ve yerleşmiş kanunlarla idaresidir. İstibdatla idare ise, bir kişinin hiçbir kanun ve kurala bağlı olmadan kendi istek ve heveslerine göre idaresidir. Dipnot: Montesquieu burada Aristo'dan bu yana hükümetleri şu şekilde ayıran geleneği yıkmaktadır. 1. İstibdat idaresi şeklini alarak bozulan saltanat idaresi. 2. Oligarşik idare şeklini almak suretiyle bozulan soylular idaresi. 3. Demagojik idare şeklini almak suretiyle bozulan demokrasi idaresi. Montesquieu'nun hükümet şekillerini ayırma tarzı lojik değil, deneysel ve soyuttur. Onun için cumhuriyet idaresi Roma ya da Atina'dır, istibdat Doğu ülkelerindeki imparatorluklardır, saltanat idareleri de Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarından meydana gelen devletlerin tümüdür. Her hükümetin özelliği dediğimiz şey işte budur. Şimdi artık hükümetlerin bu özelliklerinden doğan ve dolayısıyla ilk temel kanunlar sayılan bu kanunların neler olduğunu görmek gerek. Konu 2. Cumhuriyet hükümeti ve demokrasi ile ilgili kanunlar üzerine. Cumhuriyette idare yetkisi tüm milletin elinde olursa buna demokrasi denir. İdare yetkisi milletin bir kısmının elinde olursa buna da aristokrasi adı verilir. Dipnot: Aristokrasiyi aristokratik hükümet şeklini bundan sonraki bölümlerde, kitaplarda ve konularda soylular hükümeti olarak çevireceğiz. Demokraside millet bazı bakımlardan hükümdar, bazı bakımlardan da teba durumundadır. İradesi demek olan oyu sayesinde millet hükümdar sayılır. Hükümdarın iradesi, hükümdarın bizzat kendisidir. Şu halde oy kullanma hakkını veren kanunlar bu hükümette temel kanunlardır. Gerçekten de öyle, saltanat idaresinde hükümdarın kim olduğunu, nasıl idare etmesi gerektiğini bilmek ne kadar önemliyse, burada da oyların neye dayanılarak kimler tarafından ne şekilde kime verileceğini düzenlemek de o kadar önemlidir. Libanius, Atina'da halk meclisine karışan bir yabancının ölüm cezasına çarpıldığını söyler. Böyle bir insan hükümdarlık hakkını gasp etmiş olurdu ondan. Meclisleri meydana getirecek vatandaş sayısını tespit etmek temel işlerden biridir. Aksi takdirde milletin tümü mü yoksa milletin bir parçası mı kanısını belli ediyor bilinemez. Lakedemonya'da 10 bin vatandaşın bulunması gerekirdi. Küçüklük içinde doğup büyüklüğe doğru yönelen Roma'da, kaderin bütün cilvelerini tatmak için doğmuş olan Roma'da, bazen vatandaşlarının tümü birden duvarlarının dışında bulunan, bazen bütün İtalya'yı hatta yeryüzünün bir bölümünü duvarlarının içine alan Roma'da bu sayı tespit edilmiş değildi. Bu da zaten Roma'yı yıkan o büyük nedenlerden biri olmuştur. Egemenliği elinde bulunduran millet layıkıyla yapabileceği her şeyi bizzat kendisi yapmalı, layıkıyla yapamayacağı şeyi de temsilcilerine yaptırmalı. Bu temsilciler bizzat millet tarafından seçilmezse milletin malı sayılmazlar. Şu halde milletin temsilcilerini yani memurlarını seçmesi bu hükümet şeklinin temel düsturlarından biridir. Cumhuriyet hükümeti saltanat hükümeti kadar hatta ondan daha çok bir meclis ya da bir senato tarafından yönetilmeye muhtaçtır. Ama bu meclise ya da senatoya güvenebilmesi için üyelerini kendisinin seçmesi lazımdır. Bunu da Atina'da olduğu gibi ya doğrudan doğruya kendisi ya da Roma'da bazı özel hallerde olduğu gibi tayin ettiği herhangi bir hakim vasıtasıyla yapar. Millet yetkisinin bir parçasını eline vereceği kimseleri seçmek konusunda son derece isabetli davranır. Bilmezlikten gelemeyeceği şeylere, elle tutulur, gözle görülür olaylara dayanarak karar verir de ondan. Bir adamın sık sık savaşa katıldığını, filan filan yerde başarı elde ettiğini bilir, buna göre de bir generali seçmekte son derece yetkili olur. bir yargıcın görevine bağlı olduğunu bilir. Birçok kişinin onun yargılarından memnun kaldığını bilir. Kimsenin onu baştan çıkaramayacağını bilir. Böyle bir insanı pretör olarak seçmesi için bu kadar yeter de artar bile. Bir vatandaş da ihtişam ve servetiyle göz kamaştırıyor diyelim. Onu da belediye üyesi seçmesi için bu kadarı yeter. Bütün bunlar hakkında halk şehir meydanlarında bir kralın sarayında edineceği bilgiden çok daha fazlasını edinir. Ama bir işi yönetmesini, fırsat kollamasını, zemin ve zamandan faydalanmasını bilir mi? Bilmez, bileceği de yoktur. Halkın iyiyi kötüden ayırt etmek gibi tabii bir yeteneği olduğundan şüphe edenler, Atinalılarla Romalıların birbirini takip eden o harikulade seçimlerine bir göz atsınlar. Bunun bir tesadüf eseri olmadığını görürler. Roma'da halk aşağı tabakadan kimselerin memur olmalarına müsaade ettiği halde seçilmelerine bir türlü razı olmamış. Atina'da bile Aristides kanunu sayesinde her sınıfa mensup insan memur olabilirmiş. Ama Ksenofon'un dediğine bakılırsa aşağı tabakadan bir kimsenin kendi selameti ve şerefiyle ilgili görevlerden birini istediği vaki olmamış. Dipnot: Aristides, İsa'dan önce 540'ta doğup 460'ta ölen Atinalı komutan ve devlet adamı. Maraton'da kendini göstermiş, Atina'yı terk etmek zorunda kalmış, sonradan da rakibi Temistokles'le barışarak Salamina Savaşı'na katılmış, Yunan maliyesini büyük bir dürüstlükle yönetmiştir. Ksenofon, İsa'dan önce 420'de doğup 355'te ölen Atinalı tarihçi, filozof ve komutan. Sokrat'tan ders almış, Pelopones savaşlarında sivrilmiştir. On binlerin çekilmesini idare etmiş, Anabas, Kiropedia, Sokrates'in ünlü sözleri, Helenikler, Ekonomik adlı eserleri vardır. Temiz bir üslubu olan, bütün olayları olduğu gibi anlatan Ksenofon, filozof olarak pek öyle önemli değildir. Seçmek için yeterli olan vatandaşların çoğunda seçilmek için gerekli yeterlik yoktur. Bunun gibi başkalarının idaresini kontrol edecek yeterlikte olan halk kendi kendini yönetecek yeterlikte değildir. İşlerin yürümesi belli bir hızla yürümesi gerek. Ne öyle fazla çabuk ne de öyle fazla yavaş. Ama millet ya fazla hareketlidir ya da az. Bazen 100.000 kolla her şeyi devirir, bazen 100.000 ayakla ancak böcekler gibi yürüyebilir. Halkçı devlette halkı birkaç sınıfa ayırırlar. Büyük kanun adamları işte bu ayırma tarzında kendilerini gösterirler. Bir demokrasinin süresi de gelişmesi de öteden beri bu ayırma tarzına bağlı kalmıştır. Servius Tullius sınıfların kuruluşunda aristokratik kafaya göre hareket etmiştir. Dipnot: Servius Tullius, İsa'dan önce 578'de doğup 534'te ölmüştür. Roma'nın 10. kralı olan Servius Tullius, şehri kalın duvarlarla çevirttirmiş ve vatandaşları santurilere bölmüştür.